Değerli kardeşler, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İlk defa bazı kardeşler de görüyorum. Aynı zamanda da yeni taşınan kardeşler de var. Siz de hoş geldiniz. Yukarıda ibadetten sonra da tanışacağız. Çay, kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz. Misafirseniz lütfen hemen ayrılmayın. Seve seve sorularınızı cevaplarız ibadetten sonraki çay, kahve zamanımızda. Rabbin lütfu ve esenliği hepinizle birlikte olsun. Bugün biraz tartışmalı ama bir o kadar da bereketli, pratik edebileceğimiz bir mektuptan paylaşacağım. O da notlarınızda gördüğünüz üzere Yakup kitabından, Yakup mektubundan. Yakup 2. bölüm 14-26 ayetlerini birlikte inceleyeceğiz. Yakup bölümü başlı başına iyi işleri vurgulamasıyla tartışılan bir bölümdür. İyi işler, iyi işler, iyi işler ve Martin Luther... Özellikle Paulus'un kutsal kitabın imanla aklanma öğretisinin yanında bu mektubu tam olarak anlayamamıştır. Yani maalesef çok yanlış sözler de söyledi bu mektupla ilgili. Yanlış yorumladı. Peki gerçekten Yakup mektubu, bu bakacağımız bölüm, imanla aklanma öğretisine farklı bir perspektif mi getiriyor? Yoksa gerçekten imanla iyi işleri hangi konuda vurguluyor? Onlara bakacağız. İmanla aklamayı bertaraf edip iyi işlere, iyi işlerle aklanmaya, kurtuluşa mı yol açıyor bu kitap? Biraz onun üzerinde de düşünmüş olacağız. Hep beraber okuyalım. Ben okurken siz takip edebilirsiniz. Rabbin sözlerine, bize konuştuğu sözlere kulak verelim. Yakup 2, 14-26 şöyle diyor. Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken İmanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri ona esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim der ama bedenin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar? Bunun gibi tek başına eylemsiz imanda ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir, senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun, cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. Ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemleriyle tamamlandı. Böylelikle İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı diyen kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu dendi. Görüyorsunuz insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır. Aynı biçimde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür diyor kutsal yazılar. Amin. Romalılar 3. bölümden de kısaca bir kısım okumak istiyorum. Romalılar 3:27. Açmak isteyen varsa eğer. 4'ten 8'e kadar şöyle diyor. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da tanrısıdır. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övülmeye hakkı vardır ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil hak sayılır. Ancak çalışmayan ama tanrısıza aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle duyurur, anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Rabbimiz şükrederiz sözlerin için. Gel yasandaki harikaları görmek için gözlerimizi aç. Bize akıl almaz işlerini, bilgeliğini sen göster, sen duyur diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Amin. İki tane farklı perspektif var. Yakup bölümü az önce okuduğum kısımda özellikle eylemlerle kurtuluş vurgusu söz konusu. Eylemlerle ilgili birçok şeyi vurguluyor, bastırıyor, eylemlere dikkatimizi çekiyor. Aynı zamanda Romalılar'da okuduğumuz kısım, 3. bölümden 4. bölüm 8. ayete kadar olan kısımda da imanı vurguluyor. İman hakkında konuşuyor. Birisi İbrahim yaptığı eylemlerle aklandı diyor. Aklanmış sayıldı diyor. Diğeri İbrahim Rab'e iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. O zaman ister istemez insanın aklına şu geliyor, ya tam olarak nasıl oluyor bu iş? Tam olarak nasıl kurtuluyoruz? Tam olarak nasıl aklanıyoruz? Yakup kitabına geri dönecek olursak, özellikle notlarınızda da o var. Yakup 2. bölümde 14. ayet bir soruyla başlıyor. Kardeşlerim diyor, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Düşünelim. Yakup'un bize sorduğu soruyu düşünelim. Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? İyi eylemleri yokken imanım var demesi bir kişiyi kurtarabilir mi? İyi eylemlerle sonuçlanmayan bir iman insanı nasıl kurtarabilir diyor Yakup. Bir kimse iyi işler yapmıyorken, her türlü pislik içerisindeyken, hayatı rezilliklerle doluyken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Nasıl bir imandan bahsediyoruz? Hangi iman bizi kurtarıyor? Bence esas doğru soru şu. Hangi imanı kurtarır? Hangi iman o kurtuluşu bize gerçekten garanti eder, gösterir, kanıtlar, bir şekilde kalitelidir? Onu göreceğiz. Okurken iyi düşünelim. Başlarken iyi düşünelim. Çünkü burada Yakup'un derdi ya da iddiası herhangi birinin gerçekten imanlı olmasına rağmen kurtulup kurtulmaması meselesi değil. Kesinlikle kutsal yazılar hiçbir zaman imanı olan kişi acaba iman ettin de kurtulur musun diye bir şey söylemiyor. İsa Mesih nettir. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Bana iman eden benimle birlikte babamın evinde olacaktır diyor. Bu konuda kimse sorgulayamaz. Bu konudaki garanti bizim işlerimizle ilgili değil, İsa Mesih'in yaptığı çarmıhtaki aklama işiyle ilgilidir. İsa Mesih yapmıştır bunu. İsa Mesih sağlamıştır bunu. Peki burada esas soru ne? Madem imanla kurtuluyoruz, Yakup neden böyle bir şey düşündürmeye başlıyor? Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse bu neye yarar? Bir anlamda da işe yaramaz diyor buna. Ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Burada esas sorun, İmanlı olduğunu söyleyip de hayatında hiçbir belirti, hiçbir değişim göstermeyenlerle ilgilidir. Ve kutsal kitapta İsa Mesih dahil birçok yerde bizi bununla ilgili uyarır, düşündürür ve gerçek imanın değişim getirdiğini söyler. Değişim getirmek zorundadır gerçek iman. Çünkü iman aslında eril bir, dişil bir ifadedir. Doğurganlığa mecburdur, doğuruyor. Bir şekilde iman kendi başına doğurmaya gidiyor. Bizi zorlayan da imanımızdır. Bizi zorlayan da Mesih'in sevgisidir diyor aslında kutsal yazılar. Ve Yakup kitabı diyor ki böylesine kısır bir iman böyle bir kişiyi kurtarabilir mi? Yani sorusuyla bunu net bir şekilde belirtiyor aslında. Mesele iman edip de kurtulmayacaksınız ya da iman ettiğinizde kurtulacak mısınız acaba diye bir soru işareti koymak değil. Sizin imanınız gerçek mi? Onu düşündürtüyor bize Yakup kitabı. Gerçekten kime nasıl iman ediyoruz? Gerçekten iman dediğimiz o şey bizi nasıl yönlendiriyor? nasıl geliştiriyor, nasıl şekillendiriyor, hayatımıza nasıl biçim veriyor? Evet, 15-16. ayete geçtiğimizde aslında bunu açıklıyor ve şöyle diyor: bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içimizden biri ona esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim der. Ama bedenin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar? Ha. Şimdi tekrar aynı konu üzerinde biraz daha açıyor aslında konuyu, değil mi? Yakup imanla ilgili söylediği şeyi detaylandırmaya başlıyor 15 ve 16. ayetlerde. Burada görüldüğü gibi Yakup'un endişesi ya da bize anlatmak istediği konu insanların sahte imanlarıyla ilgili değil. Sahte imanlı, zaten imanlı diye bir şey yok. İmansızdır direkt kendisi. Gerçek ve kurtaran imana sahip olan kişilerle ilgili kaygı çekiyor Yakup kitabı. Gerçek ve kurtaran imana sahip olduğunu söyleyenlerle ilgili bir kaygısı var Yakup kitabının. Değişim gerekiyor onlar için. Ve bir şekilde Pavlus gibi Yakup da doğum sancısı çekiyor kurtulanlar için. Sizin imanınız nasıl ürünler verecek diye. Bizim imanımız neler çıkaracak, neler sergileyecek diye. Mektubu yazdığı zaman da inananları bu gerçek ve kurtaran imana yönlendirmek istiyor aslında. Düşündürerek, değiştirerek. Gerçekten İman yolunda olup olmadığımızı sınamamızı isteyerek bizlerden. Çünkü gerçekten Rab'be olan iman bizi değiştiriyor. Sevdiğim bir söz var, diyor ki İsa Mesih hepimizi olduğumuz gibi çağırır ama olduğumuz gibi bırakmaz. Hamdolsun ki bırakmıyor. Hamdolsun ki bizi kendi başımıza da bırakmıyor, kendi çabamıza da bırakmıyor. En başta ben beceriksiz bir adamım. Muhtemelen onu da mahvederdim, yok ederdim. O zaman nasıl kurtuluşumuzdan emin olurduk? O zaman Mesih'in sağladığı kefaretten, çarmıhta yaptığı işten nasıl emin olurduk? Yakup diyor ki böyle eyleme dönüşmeyen sözlerin bir önemi yok. Değil mi? Bir kardeş açsa ben esenlikle git doymanı diliyorum diyorsam ama onun bedeninin gereksinmeleri için bir şekilde bir şey sağlamıyorsam, kaygı çekmiyorsam, ona yaklaşmıyorsam, Yakup diyor ki böylesi bir iman hanginizi kurtaracak? Böylesi bir iman gerçek mi? Aralarındaki fark şudur. Birisi gerçek imanın sevgi dolu davranışlar üretmesi gerçeğinin farkındadır. İnanan ve inanmayan arasındaki fark odur. İnanmayan zaten inanmıyor ya da inandığını söylüyor ama hayatı bununla ilgili hiçbir şey vermiyor. Ama diğeri, inanan, gerçekten inanan kişi eyleme dönüşen sözler söylüyor. Eyleme dönüşen imanı yaşıyor aslında. Burada verilen örnekte olduğu gibi eylemden ve paylaşmaktan uzak bir şey sadece laf ebeliğidir. Sadece söz salatasıdır. Ve bunu söylemek kimsenin ne karnını doyurur ne de çıplaklığını giydirir. Kutsal yazılar bizi bu konuda sorumlu tutuyor. Bizi bu konuda harekete geçmeye çağırıyoruz. Yapmak zorunda mıyız? Aslında evet, zorundayız. Kimsenin inisiyatifine kalmış bir şey değildir. Çünkü Efesliler 2:10 şöyle diyor: biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Çok değerli bir ayettir. Kim? Biz. Neyin? Tanrı'nın yapıtıyız. Ve yaratıldı. Kim yaratıldı? Biz. Neyde? Mesih İsa'da. Ne için? Onun önceden belirlediği iyi işleri yapmak için. O zaman inisiyatif almama gibi bir lüksümüz yok. Biz Tanrı'nın yapıtıysak, Mesih İsa'da bunun için seçildiysek ve yaratıldıysak, bunu yapmak zorundayız kilise olarak. Ve 17. ayete geçtiğinde diyor ki bunun gibi, örnekte olduğu gibi imanımız var der ve eylemler göstermezsek, imanımız var der ve bir kardeşimiz açken, çıplakken esenlikle git deyip başka bir eylem göstermezsek, bunun gibi diyor, tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Böyle bir iman yaşamıyor. Yaşayan iman bir şey üretir. Yaşayan iman görür, kör değildir. Yaşayan iman üretmeye mahkumdur, doğası budur. Bunun için zorla bir şey yapmasına da gerek yok. Tıpkı İsa Mesih'in meyve ağaçlarından, ağaçlardan örnek verdiği gibi. ağaç meyve üretir. İyi ağaç iyi meyve, kötü ağaç kötü meyve üretir. İncir ağacı incir üretirken kendini zorlayıp sıkmaz. Zaten doğası odur ve o inciri üretir. Kiraz ağacı yine kirazı bir şekilde doğurur ve çıkarır. Çünkü doğası budur, onu yapar. İmanlı da iyi işleri yapar çünkü doğası budur. Bunun için yaratıldı. Mesih İsa da bunun için yaratıldı. Ve 17. ayet kısaca şunu söylüyor. Eğer imanımız eylemlerle izlenmiyorsa, imanımızı eylemler takip etmiyorsa, bu iman gerçek ve kurtaran bir iman değildir. Bu iman gerçek ve kurtaran bir yolda ilerlemediğimizin göstergesidir. Hatta ve hatta 26. ayette dediği gibi bundan öte ölüdür diyor. Ölüdür. Böylesi bir iman yok. Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür. Yaşadığını söyleyemeyiz. Bizi aklayan, bizi kurtaran imanımız değil midir? Bizi aklayan, bizi gerçekten kurtuluşa çağıran şey imanımız değil midir? Kesinlikle imanımızdır. O konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Kimse iyi işlerle kurtulmuyor. Toplumumuzda o yönde baskın bir inanç var. İyi işler yaparak, sevap işleyerek veyahut da diğer bazı mezheplerde imanın dışında bunları yaparak kişiler kurtuluyor. Ama bizim söylediğimiz, kutsal kitabın söylediği, inandığımız, uyguladığımız ve öğrettiğimiz ilke şu ki, iman iyi işleri doğurur. İyi işler imanı yaratamaz. İyi işler bizi kurtuluşa götüremez. Ama imanımız iyi işleri doğurur, sergiler, yaşatır, yerine getirir. Ve biz iyi, gerçekten kurtaran imanın iyi işler üreteceğine inanıyoruz. Bu yüzden iyi işler yapıyoruz. İmanımızı iyi işlerimizle destekliyoruz. Burada önemli olan nokta kurtaran imanın ne olduğu sorusudur. Kurtaran iman nedir? İlginç gelebilir bu soru. Nasıl yani? Kurtarmayan iman da mı var? Evet. Sadece oturduğumuz yerde, ha evet İsa Rab'miş demek kurtarmayan bir imandır mesela. Ama İsa Mesih benim Rabbim ve kurtarıcımdır demek. İsa Mesih hayatımın egemeni ve efendisidir demek. Benim hayatımda her şeyi o yönlendirsin demek ve onu izlemek, günlük adımlarımızda onu takip etmek kurtaran bir imandır. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Bununla ilgili o dönem ve günümüzde de tabii ki var olan bir yanlış anlaşılma söz konusuydu. Neydi? Paulus da mektuplarında değinmişti sık sık buna. Yakup tam olarak onu bastırıyor, onu düzeltiyor. Neyi? Bu yanlış anlaşılmaları. Örneğin, eğer bir kişi şunu diyorsa, eğer salt lütuf aracılığıyla, sadece lütuf aracılığıyla eylemler olmadan kurtuluyorsam, o zaman işlerim hiçbir önem taşımıyor. Bu doğru olsa iman bir şeyleri doğru olmaktan öteye gidemez kardeşim. Bu doğru olsa yaptığımız işler bizim imanımızın kanıtı olmamış olsa, sadece iman ettik demek bizi kurtarsa, o zaman ateist benden iyi bilen profesörler de kurtulur. Ben bu kilisenin pastörüyüm, master yaptım ama benden çok daha iyi, benden çok daha iyi şekilde eğitim alan, bilen ama inanmayan kişiler var. Belki ben karşısına çıksam cevap veremem bazı konularda. Şimdi soru bu. Ben kurtulacak mıyım? Onlar kurtulacak mı? Onlar inanmıyor, sadece iyi biliyor ve sadece öyle anlatıyor. Ama ben belki onlar kadar bilmiyorum ama yürekten inanıyorum, iman ediyorum ve hayatımda uygulamak için çaba gösteriyorum. Soru bu. Böylesi bir iman mı kurtarıyor yoksa sadece bilgi olarak bilmek mi insanları kurtarıyor? Çünkü Yakup gerçek imanın zorunlu olarak imanının yaşamında, tutumunda, işlevde görülmesi gerektiğini söylüyor bize. Onu bir örnekle açıklayabilirim. Aslında çok da sevdiğim bir örnek. Yaşlı bir adam yolcu taşımak için küçük bir kayık kullanıyor. Ve onunla işte birkaç kişiyi sürekli gezdiriyor nehirde, oraya buraya götürüyor, ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Ve biri yaşlı adamın küreklerine dikkat ediyor o teknede giderken. Küreklerin birinde iman, diğerinde de işler yazıyor. Adam merak ediyor, ya bu ne demek? En son yaklaşıyor ona, diyor ki ya ne anlama geliyor bu? Birinde iman yazıyor, diğerinde işler yazıyor. Küreği çekip duruyorsun, gözüm oraya takıldı, dönüp duruyor orada. Bana bunun anlamını açıklar mısın? Gerçekten iyi bir Hristiyan olan o teknedeki yaşlı adam diyor ki memnun oldum bunu sorduğunuza. Zaten büyük ihtimalle amacı o müjdelemek. Diyor ki size bunu ben bir örnekle anlatayım. Size göstereyim diyor ve iman yazan küreyi suya atıyor ve işler yazan küreyi çekmeye başlıyor. O zaman ne oluyor? O kayık kendi etrafında dönmeye başlıyor. Bir yere ilerlemiyor. Ve daha sonra diyor ki size başka bir şey daha göstereceğim. İşler olan küreyi atıyor, iman olan küreyi atıyor, onu çeviriyor. Bu defa da tersi yöne kendi içinde daire çekmeye başlıyor. Ve daha sonra bu ikisini alıp birlikte çektiğinde dümdüz ilerlemeye başlıyor bu yaşlı adam. Bu küçük şovdan sonra tabii onlara dönüp şunu söylüyor. Görüyorsunuz diyor, Hristiyan yaşamı tam olarak böyledir. Evet, bizi iman kurtarır ama işlerle birlikte ilerliyoruz. Yani imansız ölü işler faydasızdır ve eylemsiz iman da ölüdür diyor aslında. Basit bir örnekle kutsal kitabı açıklamaya çalışıyor bu kişiye. Bunlar tek başına sizi hiçbir yere götürmez diyor. Sadece iman ve bir araya gelen işler bize gerçek güvenliği, gerçek huzuru, gerçekten kutsamayı, bereketlenmeyi sağlıyor. Önemli reformculardan biri, benim de en sevdiklerimden John Calvin, diyor ki bu durum hakkında kısaca özetleyerek, sadece imanla kurtuluruz, ancak tek başına olan bir imanla değil. Sadece imanla kurtuluruz, ancak kurtaran iman yalnız değildir. Kurtaran iman işler getirir, kurtaran iman eylemler doğurur. 18. ayette başka bir şeye geçiyor. Çünkü itirazlar var belli ki Yakub'a ve bize de var haliyle. 18'de diyor ki ama biri şöyle diyebilir. Biz de bazen söyledik o soruları. Senin imanın var, benim eylemlerim var. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster. Ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. İlginç bir şey değil mi? Ne demek istiyor bu? Çok harika bir karşılaştırma yapıyor aslında. Gerçek imanla iyi eylemler birbirinden ayrılmıyor. Birlikte yürüyor, birlikte hareket ediyor. İç içe geçmiş durumdadır. Onu birbirinden ayıramazsınız. Ayrı şeylermiş gibi düşünemezsiniz. İyi eylemler yapmaya ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmeye çağrıldık en baştan. Tanrı bizi sadece çağırmadı. Tanrı iyi işler yapmak için çağırdı. Tanrı kendi yüceliğinin övülmesi için çağırdı. Tanrı müjdenin duyurulması için, tanıkları olmamız için çağırdı. Çağırdığı şeyleri düşündüğümüzde gerçekten sadece oturduğumuz yerde imana çağrıldığımızı iddia edebilen var mı? Yok, hareket etmeye çağrıldık. Harekete geçmeye çağrıldık. Bunun aksini iddia ediyorsak ve yaşıyorsak, Tanrı'da yaşadığımızı söyleyemeyiz maalesef. Tanrı'da yaşadığımızı iddia edemeyiz. Kıyaslamada iki kişi görüyoruz 18. ayette. O iki kişi de kurtulmuş olan bir kişi var. Diyor ki ben eylemlerim olmadan sana imanımı gösteremem. Mümkün değil. Eylemlerim benim imanımı gösteren şeydir. Ya da imansızlığımı tam tersine. Oysa gerçek bir imana sahip olmayan bir kişi hiçbir eylem ya da değişim göstermeyip üstüne üstün imanı olduğunu öne sürüyorsa diyor ki o zaman imanını eylemlerin olmadan göster. Mümkün değil. Mümkün değil. İmanını eylemlerin olmadan, yaşamın olmadan, yaptığın işler olmadan gösteremezsin. Gösterdiğin sadece imansızlık olur. Kısacası eylemler olmadan imanı göstermek kardeşler mümkün değil. Hiç mümkün değil. Ve 19-20 ayetine geldiğimizde bunu daha bir şekilde örneklendiriyor. Diyor ki sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun ve iyi ediyorsun. Ama cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. Ve 20. ayette diyor ki ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? Daha sonra bir kanıta geçecek. Ama şunu söyleyeyim değerli kardeşim. Kurtarış getiren iman, iyiliklerin de kaynağıdır. Kurtarış getiren iman, iyiliğin zaten ana çıktığı yerdir, beslendiği kaynaktır. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve hem Pavlus'un yazılarında hem de Yakup'un eylem vurgusunda aslında birbirine zıtlık görmüyoruz. Tam tersine birbirini tamamlayan aynı şeyler söylediğini görüyoruz. Bunu size bir örnekle açıklayayım, izin verin. İki adam uçakta gidiyorlar ve gayet güzel giderlerken birden hoparlörden bir ses geliyor ve yapılan anons şöyle: uçak arıza verdi sayın yolcularımız, düşüşe geçiyoruz. Lütfen koltuğunuzun altındaki paraşütü hemen takın. Yarın da uçağa bineceğim, bir de bu örneği anlatıyorum. İki adam da bir paraşütün onları kurtaracağına inanıyor. Ve iki adam da bir paraşütün onları kurtaracağını biliyor. Ama bunlardan yalnızca birisi o paraşütü takmak istiyor. Sizce hangisi kurtulacak düşüş anında? Eylemsiz iman sadece o paraşütün onu kurtaracağına teoride inanan kişiyi gösteriyor. Ama eyleme geçmiş iman, buna inanan ve aynı zamanda da eylem gösterip onu alıp takan kişiyi gösteriyor. Kimin kurtulacağı gayet nettir. İstiyorsanız bir deneme yapabiliriz. Ama sevdiğim bir söz, tecrübe en iyi öğretmendir ama okul masrafları ağırdır. Öyle bir tecrübe de edinmek istemezsiniz eminim. Hangisinin kurtulacağı açıktır. O yüzden iman ve eylem, iman ve eylem, paraşütü takan kişi kurtulacak. Burada bahsedilen cinlerin Tanrı'yı bilmesi, inanması olayı tam olarak buna benziyor. Cinler de Tanrı'nın bir olduğunu biliyor ve titriyor. Ama iman etmiyor. Tanrı'yı hoşnut etmek için harekete geçmiyor. Tam tersini yapmaya çalışıyor. O yüzden Tanrı'nın önünde, ki İsa Mesih İncil'de defalarca kez görüyoruz, yaklaştığında bile tir tir titriyorlar. Yalvarıyorlar bize işkence etme diye. Mesih'in adından korkuyorlar. Mesih'in adı yetiyor. İsa Mesih'in adı yetiyor onların titremesine, onların yok olmasına, onların kaçıp gitmesine. Bu nedenle Yakup bu tür bir imanın kurtaramayacağını, buna inanmanın hani bir nevi akılsızlık olduğunu söylüyor. Ve gerçekten Tanrı'ya inanıyorsak, gerçekten iman ediyorsak, ruhumuzun da canımızın da bedenimizin de ona adanması gerektiğini söylüyor. Her şeyimizle onu izlememiz gerektiğini söylüyor. Eğer böyle adanırsak yaşamımız değişecek. Eğer böyle adanırsak Tanrı'nın istekleri hayatımızda gerçekleşecek. Diğer şekil sadece taklit yapıyoruz. Diğer şekil sadece umuyoruz ama inandığımız şeye bir hareketle, bir eylemle bir şey göstermiyoruz. 21-23. ayet artık sonlara yaklaşırken şunu söylüyor: atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Zaten ilginç olan nokta da bu. Onunla mı aklandı, Rab'e iman etti de mi aklandı? Görüyorsun, onu imanı diyor. Lütfen iyi dinleyin burayı. Eylemleriyle birlikte etkindi. Ve onun imanı eylemleriyle tamamlandı. Ne Pavlus ne Yakup farklı bir şey söylemiyor. Kişi imanla aklanır ama kurtaran iman yalnız değildir, Calvin'in dediği gibi. Pavlus, İbrahim Rab'e iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı, bununla akladı diyor. Yakup ise ne diyor? Yaptığı eylemlerle o imanının gerçek olduğunu gösterdi, imanını bununla tamamladı diyor. Aynı şeyden bahsediyor. O yüzden dikkat edin, kimse sizi saptırmasın. Dikkat edin, kimse gelip aklınızı çelmesin. Kişi yalnız imanıyla kurtulur ama eylemleri de imanın gerçek iman olup olmadığını gösterir. Bu noktada hem iman hem eylem ilişkisi eski antlaşmadaki bu örnekte işte vurgulanıyor, değil mi? Eski antlaşmayı ilginçtir. Hem Pavlus Romalılar'da kullanıyor İbrahim örneğini, Rahab örneğini, hem de Yakup burada kullanıyor. O zaman nasıl farklı bir şey söylesinler ki zaten? Sadece farklı yönden vurgu yapıyorlar. Birisi imanına, diğeri eylemlerine vurgu yapıyor. Gerçek şu ki Yakup insanın imanla kurtulduğunu hiç inkar etmiyor. Ama burada insanı kurtaran imanın içeriğine, kalitesine ışık tutuyor. Gerçekten altın olup olmadığına ışık tutuyor. Ve ateşten geçtiğinde o altın olup olmadığı zaten ortaya çıkıyor değil mi? Yakup özellikle imanlıyım deyip de Mesih'in temel öğretisine aykırı yaşayan kişileri hedef alıyor. Hedef tahtasında o var. Niye? Bunlar kiliseye zarar veriyor. Bunlar kilisedeki kardeşlerimize de zarar veriyor. Bu düşünceler kiliseyi de parçalıyor. Onun için sözde bir iman boş ve yararsızdır vurgusuyla öne çıkıyor bu kitap. Benzer bir şekilde Pavlus da aynısını söylüyor. Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır diyor. Öyle bir şey yok. Eylemlerimize dikkat edeceğiz. Sonuç olarak hem Yakup hem Pavlus ve esasında da İsa Mesih'in öğretisi aynı şeyi vurguluyor. İsa da şunu dedi, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ha, demek ki İsa ben seni seviyorum demek sadece işe yaramıyormuş. Eğer İsa'yı seviyorum diyorsak kardeşim, İsa'yı takip ediyorum diyorsak, Hristiyanım diyorsak, eylemimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşantımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatımızın nasıl gittiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yaptığımız işlerin neler olduğunu gerçekten elekten geçirmemiz gerekiyor. Çünkü İsa'nın dediği şey, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Bir anlamda da şu ifadeye geliyor. Buyruklarımı yerine getirmiyorsanız beni sevmiyorsunuz. Söylemeyin bunu. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. İsa'ya olan sevgimizi laflarımızla değil, eylemlerimizle göstermemiz gerekiyor. İsa'nın sevgimizi gösterme şeklimizi belirlediğini biliyor muydunuz? Hani diyoruz ya bazen sevgi dillerimiz konuşuyoruz. İsa'nın sevgi dili ya da istediği sevgi dili onun dediklerini yapmamız. Onun bahsettiklerini hayatımızda yerine getirmemiz. Çünkü Matta 7. bölümde de ağacı meyvesinden tanıyacaksınız dedi. Yani gerçek bir iman bütün bu örneklerden gördüğümüz gibi verimsiz olamaz. Meyvesiz olamaz. İbrahim'in bu imanı sadece boş bir laf değildi. Nereden biliyoruz? Çünkü iman ettikten ve Rab onu akladıktan yıllar sonra Rab ona bir şey söylediğinde harekete geçti İbrahim. Eylemiyle o imanını kanıtladı aslında. Eylemiyle neye inandığını gerçekten gösterme fırsatı bulduğunda İbrahim hiç tereddüt etmedi. Direkt gitti ve Rab'in dediğini yapmak için yola koyuldu. Çünkü yüreğinde biliyordu ki Rab bir şey yapacak. Ve ben yolda göreceğim. Şu anda bilmiyorum ama Rab bana söylüyorsa bunu, ben yolda eminim anlayacağım bunu. Biz de gerçek imanı ve eylemi gelin birbirinden ayıralım kardeşler. Çünkü birincisi ikincisine yol açar ve ikincisi birincisinin kanıtıdır. Gerçek iman eylemlere yol açar ve eylemler gerçek imanı kanıtlar. Ve son ayete geldiğimizde 24-25. Ayetlerde diyor ki görüyorsunuz insan yalnız imanla değil eylemle de aklanır. Aynı biçimde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? Bu örnek vaat edilen topraklara girmek üzere İsrail'in o adamlarını kayıran fahişe Rahab'ı anlatıyor. Adamlar belki birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur ama Eriha'yı gözlemlemek için o şehre girdiklerinde yakalanmak üzereydiler değil mi? Belli bir araştırma yapıyordular. Ve daha sonra yakalanmamak için Rahab'ın evine sığındılar. Onları ilk defa gören ama Tanrı'ya içtenlikle özlem duyan diye tanımlıyor kutsal yazılar Rahab'ı. Onları yetkililere teslim etmek yerine büyük bir risk alarak onları sakladı. Neden? Çünkü yüreği Tanrı'ya özlem duyuyordu. Ve hayatını riske atmak pahasına eylemiyle ne yaptı? Yüreğini yansıttı. Yüreğini gösterdi. Tanrı'nın planlarına güvenini gösterdi aslında. Kadın bu şekilde imanını eylemleriyle pekiştirmiş oluyor. Sonuç olarak Yakup burada insanı kurtaran imanın sadece lafta değil, eylemde kendisini göstermesi gerektiğini vurguluyor. Bu anlamda Paulus'un da vurguladığı gibi iman ve itaatin birlikte yürümesi gerekiyor. Evet, yalnızca imanla kurtuluyoruz. Ama bu öyle bir iman ki bizi boş ya da verimsiz bir hayata yönlendirmiyor, hamdolsun ki. Gerçekten İsa'nın dediği gibi bize bol yaşam vermek için geliyor. İsa dedi ki ben size bol yaşam vermek için geldim. Ve dedi ki sizden başkalarına da taşsın bu. Sizden içinizden aksın bu. Öyle ki Mesih'i yücelten bir yaşantıya sevk edilsin. Bu bölümü uygulamak hem basittir teoride hem de gerçekten fedakarlık istiyor. Teoride basit. Neden basit? Çünkü tamam iman edeceğiz. İmanımız zaten gerçekse eylemlerle doğuracak. İyi şeyler doğuracak. Ama bunun için kararlılık ve cesaret de bizden geliyor. Kararlı olmak, sebat etmek, Rabbin önünde durmak, gerçekten dualarla, yaşantımızla onu izlemek çaba gerektiriyor. Ama biz yeter ki kararlı, cesur olalım, Rab işini tamamlayacaktır. Kutsal yazıların dediği gibi sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih'in gününe dek tamamlayacağına benim güvenim var. Kilisesi için güvenim var. Yeter ki kararımızdan dönmeyelim. İmanımızın dış dünyamızda, özellikle de günlük yaşamımızda görünmesine izin verelim. Çünkü Tanrı bizi Mesih'in, çok sevdiğim bir sözdür, hatırlamıyorum kimden duyduğumu ama suda yürüyüşünü takip etmeye çağırmadı Tanrı bizi. Günlük yürüyüşlerini izlemeye çağırdı. Belki hepimiz mucize yapmayacağız, yapamayacağız. Tanrı da zaten bence böyle bir mucize de beklemiyor. Günlük yaşantımızda Mesih'i izlemek zaten bize mucizenin kendisini gösterecek. Öyle çok doğaüstü, ütopik düşünceler yerine günlük yaşayışımızda Mesih'i nasıl izleriz? Ve o izlemek bize nasıl bir bereket getirir? Gelin onunla ilgili düşünelim. Gelin onu hayatımızda uygulamaya çalışalım. O zaman Tanrı'nın sözü yayılmaya ve insanlar değişmeye başlayacak. O zaman Tanrı'nın sözü gerçekten görünür olacak. Çünkü Rab aynı zamanda şunu dedi, birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacak. Zaten bir nişanedir bu. Zaten bir ışıktır bu. Zaten insanları çeken bir kavramdır bu. O yüzden yeter ki biz İsa'ya izin verelim hayatımızda çalışması için. Gerçekten egemenimiz diyorsak izin verelim. Egemen olsun. Kendimiz almaya çalışmayalım elimize hayatımızın yönünü, egemenliğini, yapacağımız işleri. O zaman gerçekten fark yaratmış olacağız. O zaman gerçekten değişimi sergilemiş olacağız. Ve iyi işlerde kendini ifade etmeyen bir inanç ölüdür kardeşler. Bunu da unutmayalım lütfen bu hafta boyunca. Eğer işlerimizde görünmüyorsa dikkat edelim nasıl yaşadığımıza. Her hafta kiliseye giden, İncil'i sırf bilgi olsun diye, kültür olsun diye okuyan, bilen hatta ahlaki bir şekilde onun gibi yaşamaya çalışan birçok insan var. Milyonlarca insan var. Ama eksik olan şey nedir biliyor musunuz? Kutsal ruha güvenmezler. Yeniden doğmazlar. Oysa kutsal ruh gücü verdiğinde gerçekten bunu yerine getirebiliriz. Kutsal ruh harekete geçtiğinde gerçekten hayatlarımızı değiştirir. Öyleleri sadece kilisecilik oynuyor. Öyleleri sadece imancılık oynuyor. Ama Tanrı kimin doğru kimin yanlış olduğunu iyi biliyor. O yüzden biz ne yapacağımıza karar verelim. Kutsal yazıları okurken, ha bu o kardeş için böyle diyor, ha tam o kardeşi anlatıyor diye mi okuyoruz? Yoksa benim için de konuşuyor diye mi okuyoruz? Bazen hayatımız, yaptıklarımız, yaşamımız, kutsal kitap okumamız bile nasıl düşündüğümüzü gösteriyor. O yüzden en başta benim için bu kitap ne söylüyor? Benim için bu kitap ne konuşuyor? Beni bu kitap nasıl yönlendirmeye çalışıyor? Bırak kardeşini. Önce kendim için bu kitap ne söylüyor? Çünkü 2. Korintliler 13:5 diyor ki, iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi yoklayın. kendinizi sınayın. O yüzden bitirirken şunları sormak istiyorum. Sadece İsa'yı ismen mi biliyoruz? Yoksa onu gerçekten tanıyor muyuz? Hayatımız bunu gösteriyor mu? Çin'de bir hizmetkar bir keresinde bir kasabada bir grup insana İsa'dan bahsetmek için gidiyor. Diyor ki onlara müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ve orada köye gidiyor, İsa'nın hayatını anlatmaya başlıyor. O anlattığı köydeki bir kişi diyor ki, aa evet biz onu tanıyorduk. Kendisi burada yaşadı, bizim köyümüzdeydi diyor. Adam şaşırıyor tabii, yani 2000 yıl önce onları anlatmaya çalışıyor. Yok yani İsa 2000 yıl önce yaşadı, işte bunları yapmaya çalıştı. 2000 yıl önce yeryüzündeydi, çarmıha gerildi. Adam ısrarla diyor ki yok yok biz İsa'yı tanıyoruz diyor. Sen bahsettiğin kişi burada yaşıyordu diyor. Ve diyor ki hatta biz onu iyi tanıyoruz diyor. Adam iyice şaşırıyor. Kalabalık diyor ki gel seni bir yere götürelim. Bu adamı alıp nereye götürüyorlar biliyor musunuz? Köyün mezarlığına. Köyün mezarlığına gidiyorlar, içeriye giriyorlar. Ve orada bir kişinin mezarını gösteriyorlar. O kişi o toplulukta yaşamış, kendilerini çok sevmiş, onlara hizmet etmiş, iyileştirmiş ve orada ölmüş mesleği doktor olan bir Hristiyan. Diyor ki işte İsa buydu. İnsanlar bize baktığında gerçekten İsa'yı görüyor mu? İnsanlar bize baktığında gerçekten İsa buradaydı diyebiliyor mu? O kişiler o imanlıyı İsa zannediyorlardı. Çünkü o imanlı o kadar İsa gibi yaşamıştı. O yüzden gelin, kimse bizi İsa ile karşılaştırıyor mu ve karşılaştırdığında ne görüyor diye düşünelim. Ve eğer aksini görüyorsak korkmayın. Tanrı diyor ki tövbe edin, ben sizi bereketleyeceğim. Tövbe edin ve yaşam bulacaksınız. Yapamamamız ya da şu an bir bataklığa saplanmış olmamız büyük bir karamsarlık ya da büyük bir felaket değil. Yeter ki biz alçalalım, Rab'bin önüne gelelim ve onun bizi değiştirmesini bekleyelim. Rab sizi bereketlesin.